Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Öncelikle herkesin geçmiş ya da devam eden bayramını kutlamış olalım. Herkes sevdikleriyle güzel mutlu günler geçirsin.
Ne zaman izliyorsunuz artık? Belki bayramdan sonra.
Evet, belki bayramdan sonra da olabilir. Doğru diyorsun. En azından bayramı kutlamış olduk. İlk haberimiz Samsung cephesinden Galaxy Note 5. Beklediğimizden erken gelecek gibi görünüyor. Samsung henüz resmi lansman tarihini açıklamadı ama pek çok kaynağın sık sık dile getirmeye başladığı tarih 12 Ağustos. Hatta benim sektörde çalışan bir arkadaştan duyduğumda Türkiye'de de operatörleri bu tarihi artık yavaş yavaş söylemeye başlamışlar. Düşünülen ya da söylenen o ki iPhone 6'sını yaratacağı o ilgiden kurtulmak ve iPhone 6'sıya piyasaya çıkmadan önce ciddi miktarda ürün piyasaya verip önemli satış rakamlarına ulaşabilmek için böyle bir hamle yapılmış. Çünkü bir bilgi daha var bunu doğrulayan. Deniyor ki lansmandan bir hafta sonra satışlar başlayacak.
İşin enteresan tarafı Note serisi popüler ve takip edilen bir seri oldu. Samsung'un da en iddialı serilerinden bir tanesi. Aynen. Her zaman en büyük yenilikleri Note'da görüyoruz. Ondan sonra diğer telefonlar uyarlanıyor. Ama iPhone korkusu altında ezilmiş durumdalar. iPhone'a karşı başa çıkamayacaklarını kabul etmişler ki ön plana çekiyorlar. Ne yazık ki geçen bir haber de yayınlandı. %90'dan fazlasını normal bu işletme karının
Apple almış
akıllı telefon pazarında. Demek ki karlılıklar da hızlı düşüyor. Zaten büyük firmalara baktığımızda hiçbir artık eskisi kadar memnun değil. Sadece Türkiye için konuşmuyoruz bunu. Dünya genelinde memnun değiller. Bir tek memnun olan firma var Apple.
Zaten biz şeyi de görüyoruz hani. Şimdi okuyucularımız belki bunun farkında olamayabilir ama biz firmalarla da yakın çalıştığımız için firmaların aktivitelerinin sayısında da çok ciddi bir azalma var. Herkes tasarruf moduna, hani enerji koruma moduna girmiş durumda. Çünkü piyasada da hani bakıldığı zaman karlılığın %90-92'sini Apple aldığına göre bu kadar yatırım yap, bu kadar reklam yap ama günün sonunda %8'den pay almaya çalış ister istemez bir durum söz konusu.
Türkiye'de en çok satılan telefonlara baktığında halen de iPhone 6 16 GB'ın tepeliğe oynuyor olması, en yukarıdaki seyrediyor olması da Apple'ın aslında başarısının da arkasını şeyini gösteriyor direkt.
Aynen öyle. Şimdi burada ilginç bir durum var. Deniliyor ki Note 5 ile birlikte aynı gün Samsung Galaxy Edge Plus'ı da, S6 Edge Plus'ı da duyurabilir. O da belli açılardan belki Note 5'in kalemsiz versiyonu gibi de düşünülebilir ama hani iki tane böyle önemli ve iddialı telefonun aynı gün duyurulacak olması da arada ciddi bir fiyat uçurumu yoksa eğer hani sanki birbirlerinden rol çalacaklar gibi görünüyor.
Çünkü S6 Edge Plus IFA'yı da saklayabilir aslında.
Valla kaynakların dediği aynı gün duyurulabileceği yönünde bana da mantıklı gelen o. Sonucunda Note 5 gibi daha önemli bir telefonu duyurduktan sonra bu modeli IFA'ya saklama durumu da söz konusu olabilir.
Evet, çünkü gerçekten etkisini azaltacak bir lansman olacak. İkisinin de etkisini azaltacak. Birbirlerini yer onlar.
Aynen öyle ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi S6 Edge'in işte 2700 lira gibi fiyat olduğunu düşünürsek ya bu da hadi 2800 liradan çıkarsa Note 5 için benim fiyat tahmini muhtemelen 2750-2800'den başlar gibime geliyor.
Samsung bizi şaşırtıyor. Zaman. Normalde bu önceki notu 3000 liranın üstünde bekliyorduk. Birdenbire gelen fiyat 3000'in altında oldu biliyorsun.
2300 gibi değil mi?
Note 4 fiyatlarını biz daha uçuk fiyatlarda bekliyorduk. iPhone 6 ile kapışır falan diyorduk. Olmadı. Bu sefer de öyle bir şey yaparlar diye düşünüyorum. Zaten genelde yapma şansları da var. Hani Galaxy S6'nın, Galaxy S6 Edge'in Türkiye'ye giriş fiyatlarına, gümrükten geçiş fiyatlarına baktığında nereden baksan 500-600 lira oynuyor şu anki satış fiyatıyla. Şans var ellerinde.
Evet, şans var dediğin gibi. Donanımsal özelliklere bakalım isterseniz. 4 GB DDR4 RAM olacağı artık kesinleşti. Exynos 7422 işlemci var. Direkt performans yansıma olarak baktığımız zaman muhtemelen frekansı daha yüksek bir işlemci göreceğiz. Dolayısıyla S6 ve S6 Edge'den hızlı olmasını bekleyebiliriz. Antutu da yılın ilk yarısı için raporunu yayınladı. Samsung'un işlemcisi şu anda bariz bir şekilde en yüksek performanslı işlemci sonuçları veriyor. Burada ilginç olan detay bu işlemcinin EPOP denilen bir teknolojiye sahip olacağı. Hiç teknik detaya girmeden şöyle söyleyelim. Bildiğimiz GPU ve CPU'dan oluşan çipin içerisine artık DRAM dediğimiz depolama ve onun kontrolcüsü de girecek ki bu %40 yer tasarrufu anlamına geliyor. Bunun dışında tasarım olarak bakıldığında Note kullanıcıları üzülecek gibi çünkü microSD kart slotunun olmayacağı söyleniyor.
Yani microSD kart slotunun kalkışı garip bir şekilde Samsung tarafında benimseniyor. Samsung'un en büyük argümanlarından biri neydi bunu sunarken?
Kapağı çıkar, SD
evet,
karttan
bizim SD kartımız var, pilimizi değiştirebilirsin filan da. Şimdi bunlardan vazgeçtiklerini görüyoruz. Galaxy S6'da demek ki çok fazla kötü geri dönüş almadılar ki. Note'da da bu şekilde yola devam edecekler.
Yani orada tabii şey de var. Hani tamam microSD kart çıkardın diyelim. 32 GB'ın fiyatını makul tuttuğun zaman, kullanıcılar kolay işleyebildiği zaman çok fazla ses çıkmayacaktır gibi görünüyor. Tasarım olaraksa Galaxy S6'nın o yeni tasarım anlayışını sürdüren ama daha ince ön çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Öyle zannediyorum ki güzel bir telefon olacak gibi. Fiyatı bilmiyoruz ama bir rivayete göre bu telefon o hani o ilk bir hafta sonraki çıkışta Avrupa'ya gelmeyebilir. Önce uzak doğu Çin'de özellikle iPhone 6 Plus'ın büyük bir imelenmesi oldu. Oralara verilip daha sonra kademeli olarak Avrupa'ya ve Türkiye'ye gelmesi de söz konusu olabilir. Samsung tarafında bir başka yeni telefon Galaxy A8 Samsung'un şu ana kadar geliştirmiş olduğu en ince telefon. 5.8 mm. Baya ince
ya
bir telefon.
Ya beni inceliğinden çok bu inceliğe sığdırdıkları pil şaşırttı.
Evet, 3050 mAh pil var. Yani muhtemelen aslında teknik olarak baktığınız zaman şimdi bu telefonu 3050 mAh koyuyorsun. Sonucunda hani çok sokaktaki vatandaş gözüyle baktığın zaman diyebilirsin ki S6 Edge'in donanımı daha güçlü ama aynı kalınlıkta bir baskılı devre kartı üzerine dizilen unsurlar onlar.
Evet, doğru.
Niye diğer telefonlara bu kadar büyük pil koyamıyorsun?
İşte bu telefonun şöyle bir şey var. Bu telefon büyük bir telefon. 5.7 inçlik ekrana sahip bir telefon. Hani Galaxy S6 ve S6 Edge'e baktığımızda kasa olarak daha fazla hacme sahip. Hı-hı. Burada inceltmek mümkün telefonu zaten genel olarak baktığımızda. Çünkü aslında Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, A8, Note dediğimizde PCB'de bir değişim olmuyor. PCB'nin boyutu aynı.
Kesinlikle aynı.
Bu yüzden de kasan büyüdüğü zaman pil için ya da işlemcinin daha serin çalışabilmesi için ek alanlara sahip oluyorsun. Tamam ama biz genelde bu sınıftaki telefonlarda hep bir şeyin eksik olduğunu görüyorduk. Ekranı büyütüyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı. İşlemciyi tamam hani kırpıyor, bir şey yapıyor ama pili de küçük koyuyordu. Evet. Özellikle üst tarafı etkilemesin.
Zaten hani bakıldığı zaman küçük ekranlı telefonlarda niye bu pil yoktu zaten ziyade bu hatta daha büyük ekrana sahip olup daha küçük pille gelen telefonlar var. Hani bunlar da mesela hani
Türkiye'de en iyi örneği Venus serisinde var. Ekran büyüyor, pil küçülüyor ya onda.
Aynen öyle. Dolayısıyla tabii yine baya ince bir kasa olduğu için buradan yola çıkarak ilerleyen dönemdeki Samsung telefonlarda pilin de baya büyüyeceği öngörüsünde bulunmak doğru olabilir gibime geliyor. 5.7 inç Full HD Super AMOLED ekran var. İşlemci Snapdragon 615, 2 GB RAM ve 16 GB'dan başlayan bir depolama var. Micro SD kartı akılabiliyor. Parmak izi okuyucusunu unutmamışlar. Kamera tarafında Samsung kendi sensörünü kullanmış. 16 megapiksellik bir sensör var. Ki S6 serisinde olduğu gibi diyaframı da F1.9 tutmuşlar. Burada tabii telefon genel olarak bakıldığı zaman güzel bir telefon. Evet, makul bir telefon. Değil. Tasarım da bayağı güzel olmuş. İnce, şık, hoş görünen bir telefon ama şimdi ilk defa Çin'de lanse edildi bu telefon. Fiyatı $500'dan başlıyor. Yani
şimdi burada çok dengesizliği yaratan Snapdragon 615. İşin kötüsü Snapdragon 615 de parlak bir chipset değil.
Değil.
Çok özüne indiğin zaman Snapdragon 800'ün yakınından geçemeyen çok böyle testleri alakası aldığında yok. Aslında kağıt üstünde çok şey vaat etti. Ama alıp eline aldığın zaman denerken ne yazık ki hiç o akıcı deneyimi sunamayan
orada,
bir chipset.
Orada çok tuhaf bir durum var. Şimdi 8 çekirdekten dolayı insanlar tamam işte 8 çekirdek Qualcomm yapmış.
Aslında biz de düşündük. İyi olur dedik yani. Kötü olmasını beklemiyorduk bu kadar.
Aynen. Benim oradaki düşüncem birincisi GPU'su çok zayıf kaldı. Adreno 405 720p'de tamam ama yani şimdi insanlar artık Full HD'i de görmek istiyor ister istemez. Orada zayıf kaldı ve çok ilginç bir şekilde aynı çekirdek sayısına, aynı Cortex A3'e sahip olan MediaTek'in çözümleri bariz daha yüksek performans veriyor.
Öyle, evet.
Onun da kendi içerisinde sorunları var ama Snapdragon 615 bizim hayal ettiğimiz o orta segment çipi olarak tam karşılığı veremedi.
Tam olamadı evet. Mesela Snapdragon 410 devam modeli olarak daha şey
daha
oldu.
Makul,
daha makul. Yani,
daha tatlı bir çip oldu orada dediğin gibi. Burada da handikap yaratan unsur bence de haklısın 615 yerine ki hoş gerçi birazdan değineceğiz. Samsung'un da 615'in yerine gelebilecek kendi çip çalışmaları başlamış.
Yani Snapdragon mesela 810 deseydi orada yeni versiyonuyla beraber bu fiyata çok şey bakardın değil mi?
Mükemmel zaten $500 dedin üst seviye telefon fiyatı. İşte al aynı 810 diyorsun OnePlus One'ı göreceğiz $450'ların altında. Şimdi sen böyle bir telefonu
nasıl bu fiyata satıyorsun?
Bu A serisi bir tuhaf oldu. Orta segment için düşünülen bir seri olup A3, A5, A7 hep şişirme fiyatlar oldu. Türkiye'de de A5 çok yüksek fiyatla geldi. Şimdi biraz düşürmüşler ama zaten rakamlara bakıyorum A serisinden ziyade Samsung'un 1000 liranın altında konumlandırdığı E serisi mesela daha fazla satar olmuş. Telefon güzel. Ya 615'liğin paket içerisinde hoş durabilir. Performans her ne kadar istediğimiz düzeyde olmasa bile ama fiyattan kaybeder.
Bu A serisi biraz HTC'ye rakip gibi geliyor bana. Çünkü HTC'nin de telefonları biliyorsun. Genel olarak donanımsal anlamda rakiplerine göre çok daha yüksek fiyattan satılıyorlar. Tasarım odaklı telefonlar oldular hep. Belki Samsung'da ya tamam bir de tasarım odaklı bir klasmanımız olsun. Donanımı boş ver. Millet orada şeklini satın alsın demiş de olabilir. Sanki öyle gidiyorlar.
Ama işte baktığınız zaman HTC'nin telefonlarında dediğin haklısın ama performans sorunu yok. Çünkü tamam pahalıya satıyor ama genel segmentindeki en yüksek donanımlara...
Bir de arayüzü genelde onların çok iyi ve hafif çalışıyor. İyi optimizasyon yapıyorlar yazılımda. Yani bu Desire 816 mesela hala en çok satan telefonlar arasında.
820'de kez
o telefonu öyle kullanırken mesela hiç takılma sıkılma yaşamıyorsun. Çok
bu telefonların biraz daha makul fiyatla gelmesi için $500 bu. Dediğimiz gibi işte bakıyorsun OnePlus 2 gelecek alt fiyata ya da başka telefonlar var. Keza daha uygun fiyatla satılabilen. Bir diğer haberimiz Snapdragon 810 cephesinden. Şimdi bazı üreticiler diyor ki biz versiyon 2.1'i kullandık. Dolayısıyla daha hızlısından daha fazla performans veren bir çip ki bunu en fazla ön plana çıkaran da OnePlus oldu. Hatta öyle bir şey oldu ki fark yaratan bir pazarlama argümanı gibi değerlendirmeye başladılar ama HTC'nin global online bu sosyal medya vesaire işlerini yöneten Jeff Gordon diye bir yöneticisi var. Dedi ki Qualcomm'dan aldığım bilgiye göre artık aslına bakarsanız tüm telefonlar 810 versiyon 2.1'i kullanıyor. Şimdi öncenin ne fark yaratıyordu bu? Daha az ısındığı belli. Çok daha az ısınıyor. Çok daha az demeyelim ama hissedilir oranı. Evet. Daha az ısındığı açık. Daha az ısınırken GPU'su 30 MHz daha yüksek frekansa çalışıyor ve bellek tarafında bir performans artışı var. Öyle görünüyor ki versiyon 2.0 yani bu GeForce 2'lerde HC1M9'un ilk partisinde kullanılan çipi üretimi durdurmuşlar ve herhalde herkese 2.1 vermeye başlamışlar.
Şimdi Türkiye'de stoklarda haylice M9 olduğu düşünülürse eğer gidip markete M9 alırsanız hala da eski çipten M9 alacaksınız. Onu söylememiz mümkün. Ama işin kötüsü ilk alanlara yapılan bir haksızlık oldu bu. Belki de telefonlar zaten aşırı yüksek fiyattan satıldılar. Getir telefonunu al yenisini deseler bir gönül çelme olur mu orada gönül kazanma?
O HTC'nin şu anki finansal gidişatıyla onu hiç yapacağını bilmiyorum ama belki orada bir hediye medya bir şey verilebilir. Ne bileyim git Google'la anlaşırsın 50 dolarlık bir Play Store hediye kuponu verirsin bir şeyler de verilebilir ama. Onlar
da zannetmiyorum dediğin gibi bu kötü bir şey oldu. İlk alanların...
Valla ilk alanlarda sıkıntı var. Onları bir şekilde kompanse edilmesi gerekiyor. Bir de LG'ye kötü oldu. Snapdragon 810 böyle sıkıntılar çıkınca o zaman ben 800 kullanayım.
Hani o da orada kaldı.
O da orada kaldı. Bakıldığı zaman çünkü şey var. Tamam arada atladığı fark yok ama ham işlem gücü olarak ısınma sorunundan bağımsız düşündüğünüz zaman 810 daha oturaklı. Daha iyi, GPU'su evet. Özellikle daha güçlü bir platform.
Biraz pazarlarken daha kolay.
Muhtemelen bak ben sana bir şey söyleyeyim. Tüketicinin mağduriyetini gidermeyecekler ama LG'ye muhtemelen Qualcomm orada bir indirim yapıp 810'ın en azından ucuz yerine sen de hani senin de gönlünü alayım diyebilir. Fakat görünen o ki bundan sonra çıkacak tüm 810'lu cihazlar versiyon 2.1 olacak. Var olan telefonların yeni versiyonları içinde bunun geçerli olduğunu söyleyelim. Nexus cihazlar yaklaşıyor. Ekim'de duyuracaklar. Kasım Aralık gibi de biz Türkiye'de göreceğiz. Bir LG'den var bir de Huawei'den. Huawei'nin telefonunun bazı bilgileri leak edildi. Yani sızdırıldı. 5.7 inç QHD ekran sahip, 2K ekran sahip metal gövdeli. Aslında bakılırsa Ascent Mate 7'nin revize edilmiş ve Google'ın standartlarına uydurulmuş versiyonu gibi düşünebiliriz. Benim duyduğum globaldeki operatörlere ilk olarak 810 versiyon 2.1 ile gösterilmiş bu telefon ama Qualcomm 820'de hızlı bir sürece girince görünüyor ki bu telefon 820 ile gelecek. Parmak izi okuyucusu var. Google'da artık yavaş yavaş onu ön plan çıkarmaya başladı.
Evet, zaten artık Android'in içine entegre.
Ki bu Google Play ödeme sistemini de yaygınlaştırmak istiyorlar. Orada evet. Da güvenlik tarafında parmak izi çalışacak gibi görünüyor. Yine sızdırılan bilgiden ziyade bizim elimize ulaşan bazı bilgiler var. Ön kameranın 8, arka kameranın 12.3 megapiksel olacağı ki 12.3 değil ara bir sensör. Bu artık Samsung mu olur, Toshiba mı olur bilmiyorum ama
yani Sony olmayabilir. Nexus'un genelde ortak bir özelliği var, kötü kamera. Devam edecekler diye düşünüyorum ben onu. Yani Nexus serisinde kamera hep kötü.
Valla bu tespitten daha iyi bir tespit olamaz. Dediğim gibi kamerası hiç iyi olmadı
evet,
Nexus ailesinin.
Evet, yani OIS'te kullansalar kötü çekiyor, kullanmasalar da kötü çekiyor. Böyle bir deneyim sunuyor.
Orada belki istisna bir durum olarak Galaxy Nexus biraz fena değildi ama o dönemde de zaten kamerası iyi, vay canına süper diyebileceğin telefonlar yoktu, çok evet. Fazla yaygın değildi. Burada sadece bu senin bu kötü düşüncenin ufak da olsa telafi edecek bir özellik optik görüntü sabitleme var artık. Oradan hani en azından daha az titreşimli videolar çekersin.
Bakalım ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Kamera konusunda bir iyileştirme yapacaklar mı? Nexus telefonlar zaten genelde öyle telefonlar oldular ki şimdi fiyattan artacağı konuşuluyor zaten. Yani genel olarak eskiden ucuz telefonlardı. Hiçbir üreticinin canını yakmayayım. Google'un orada düşüncesi o. Ama saf Android deneyim yaşamak isteyen, her şeyin en gücünü kullanmak isteyen kullanıcıya da bir telefon sunayım derdindelerdi. Bu yüzden ya pilden çalıyorlardı, ya kamerayı kötü yapıyorlardı, hep bir şeyler oluyordu telefonda.
Bir de tabii şey oldu bu telefonla, geliştirici telefonla. Evet. Uygulama yazan telefonunu bu telefonla test ediyor.
Bas sonuçta sürüm.
Çünkü günün sonunda telefondan telefon uyumsuzluk sorunu olduğu zaman adamın kulağını çekmek istiyorsun. Abi ben ne yapayım, ben zaten Nexus'ta yazdım onu diyor. Yani Google'un telefonla test ettim diyor. 32 GB'dan başlayan bir depolama kapasitesi olacak 128'e kadar. Türkiye'ye de gelecek bu telefon muhtemelen ve fiyat olarak Avrupa için konuşulan fiyat, benim yurt dışı kaynaklardan araştırarak buldum, 650-700 avrolardan bahsediliyor.
Çok zor ya yani şansları. Bir de saf Google Android deneyimi 5.7 inçte falan o kadar kötü ki.
Orada yani, artık bir arayüzde bir şey istiyorsun yani. Bir farklı bir şey olsun
canım,
istiyorsun.
Yani 5 inç üstünde ya da 5.5 inç hadi limit ki 5.5 inçte bile bir şeyler istiyorsun. Saf Google Android deneyim çekilmez oluyor.
Çekilmez o dediğin doğru ama tabii özelleştirme yaparken de üreticiler hani bir HTC bir Sony gibi yapsınlar. Yani hani evet. Touch Vis olmasın. Touch Vis hala bugün S6 serisinde tam anlamıyla o istenen randımanı veremiyor. Heyecanla bekliyoruz. Bu arada Amazon'un Prime Day günü vardı. Bu kendi indirimleri Prime üyeleri için. Orada mesela Motorola üretiminde Nexus 6'nın fiyatını 400 doların altında indirmişler. 379 dolar mı? 399 dolar mı? Neydi? Baktığınız zaman yine o da.
Çok
iyi bir fiyat.
Evet, güzel
805'li bir platforma sahip olarak. Ülkemizden bir haber var. Teknosa, Türkiye'nin en büyük teknoloji zincir mağazalarından artık o da telefoncu oldu. Telefoncu kervanına katıldı.
Ya şimdi operatör işine başlamışlar ısır taksit telefon satabilmek adına. Evet. Biliyorsun. Ne yazık ki haksız bir rekabet var ülkemizde. Kredi kartına satışı kapattılar küçük esnafı ama operatörler oradan
peynir ekmek gibi satıyor taksitli temlikli.
Şimdi işin komiği ne? Dediler ki halkımız işte bütçesini fazla aşıyor, alıyor malıyor hikayesini uydurdular. Operatör sattığı sanki yerli üretim mi? O da aynı telefonu satıyor. Yani orada bir haksız rekabet var.
Bazı paketler daha pahalıya da geliyor üstelik, evet, yani.
Küçükleri zora düşürdüler. Büyükler orada gemisini hızlı bir şekilde götürmeye devam etti. Mağazalarda çıkış yolu olarak böyle saçma sapık değişik işlere yönelmek zorunda kaldılar. Teknosomobil nedir ya? Yani Allah aşkına dünyada örneği var mı böyle bir şeyin ya?
Şimdi şöyle bir şey var. Yani şu kulağı buradan mı tutmak istersin, şöyle mi tutmak istersin? Yani sonuçta salı operatör dediğin ne oluyor? Var olan bir operatörün teknik altyapısını kullanıyorsun. Evet. Burada hani yurt dışından gelen bir operatör konusu, yani iletişim konusu uzmanlaşmış bir firma. Tamam, ben Türkcell'in operatörünü kullanıyorum ama üzerine katma değerli bir servis koydum. Bir teknolojimi getirdim, bir şey yaptım. Kullanıcıya hani örnek veriyorum, Türkcell'in Goller Nerede diye bir uygulamasını verdim. Hı-hı. Bir şey faydalandı gibi düşünebilirsin ama Teknosa dediğin zincir mağaza zaten üzerine çok fazla bir şey getiremeyecek.
Ya bu garibanların işte şeyi bu. Mecbur kaldılar yani. Yapacak bir şey yok. Satışlar deli gibi düşmüş çünkü adamlar da taksit bittikten sonra.
Yani hani BİM Mobile, PTT Mobile derken şimdi bu da oldu. Yani İşin ilginç tarafı, şimdi telefonun özelliklerinden bahsedeceğiz ama telefon özelliklerine kıyasla 750 lira gibi çok pahalı bir fiyata sahip.
Zaten telefon bildiğin leş yani. Genel olarak özelliklerine baktığında Vestel'in Venüs'ünü, kılıfını değiştirmişler.
Aynen öyle.
Piyasaya koymuşlar yani, saçma sapan bir telefon.
ZTE üretimli telefon. Şimdi teknik özelliklere girmeden şunu söyleyelim.
700... Venüs de bildiğin ZTE zaten.
O da ZTE'nin.
Türkiye'de arkadaşlar yerli marka görüp de operatördü, işte marketti, bilmem neydi falan. Hepsinin içinde bir ZTE geçiyor.
Aynen, zaten şöyle bir şey var. Evet, Vestel'in burada kendi üretim tesisleri vesaire var ama kullandıkları, üretim tarafında kullandıkları ekipmanlar ve know-how tarafında destek aldıkları firma yine ZTE. Evet. Onu söyleyelim. İşin ilginç tarafı, şimdi 750 lira gibi fiyatı var. Eğer kontratlı olarak hattını Teknosa Mobile'a taşırsa 350 lira indirim yapıyorlar. Zaten 350 düşün de telefonun asli bedeli o oluyor
olması
zaten.
Olması gereken fiyatı.
Olması gereken de o. Çünkü baktığın zaman bu telefondan daha iyi donanıma, çok daha iyi yazılıma ve bana kalırsa daha iyi bir tasarıma ve kalite algısına sahip bir General Mobile mesela One var. Android.
Yani bir de güncellemesi kesin garanti. Evet, Teknosa buna nerede ne zaman güncelleme veriyor?
699 liralık bir telefon. Bu telefon zaten 1 GB RAM'den güncelleme konusunda, evet, kocaman bir soru işareti yani yaratıyor.
Snapdragon 410, 1 GB bellek, 5 inç 720p ekran, 2400 mAh batarya, 8 GB depolama alanı, bu direkt çöp demek anlamına geliyor. Çünkü arkadaşlar 8 GB'ın hepsini size vermiyor bu telefonlar.
En iyi 5 GB olur, evet, en iyi ihtimalle.
Android'de de uygulamaları SD kartı direkt kuramadığınız için bu 8 GB bir Facebook, Twitter, Instagram derken şak doluyor cache'den. Sonra sana sürekli depolama alanı doldu hatası vermeye başlıyor.
Aynen öyle. Şimdi hani Android'de evet teknik olarak işte 5.0'la beraber depolamayı taşıma için biraz kolaylaştırdılar ama orada iki sıkıntı var. Bir, her uygulamayı henüz tam anlamıyla verilmiş şekilde yapamıyorsun.
Evet.
İki, bu telefonda KitKat var. Yani öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla nereden bakarsan bak, ya ben bir teknoloji yeteri olarak kullanıcıya tavsiye edemeyeceğim.
Teknosa Mobil ses getirmedi. İşte bunlar da bir şey yapalım, bir ses gelsin demişler. Akıllı telefon en güzel ses getirmiyor oluyor herhalde.
Bir de hani şöyle bir şey var. Mesela
daha çok çünkü konuşuldu akıllı telefon işi olduktan sonra.
Aynen öyle. Bir de hani sen zaten zincir mağazasın. Bir sürü firmayla çalışıyorsun. Yani Teknosa özelinde olmasa bile zincir mağazalar biliyorsun. Sıfır riskle çalışan, satamadığın geri iade eden, indirim yaptığı zaman olayı üretici firmaya yıkan. Evet. Zaten %20, %15-20 kar marjıyla çalışan şeyler. Senin bunu yapmana gerek yok zaten. Yani hani sen kullanıcıya katma değer sağlayacak başka şeyler yarat. Yani hani mağazaya giren kullanıcının işini kolaylaştıracak başka metotlar geliştir. Değil mi? Zaten ülkemiz gırla Çinli çöplerin çöplüğüne dönme yolunda gidiyor. Herkesin bir telefonu var.
Şimdi yine bir tane daha getirdiler işte. Birbirinin aynı kopyalarla devam.
Bir de akıllı saat var, P-Watch diye. 100 liralık. Bu zaten bizim Avaya'da gördüğümüz saati, Avaya'nın saatine de bayağı benziyor, yanlış hatırlamışsın. Ya da Turkcell TFT'de tam çıkartamadım
yani
ama.
Şu an Apple Watch dahil. Alınacak akıllı saat yok. Hele ki bu ile akıllı saatlerden falan tamamen uzak durun arkadaşlar. Bu yani, tavsiyem yani.
Sadece şöyle bir unsur var. Benim alabileceğim saat şu olabilirdi. Moto 360 tasarımında.
Evet.
Belki Apple Watch'un yazılımı ve pili de bir hafta giden bir telefon olsaydı. Ama yine senin dediğin yere geleceğim. Şu an para verip bir şey takmak istesem Smartwatch 2 Sony'nin.
Değil mi?
En tatlısı. Onlar da 3'te nasıl rezil ettiler belli değil. Yani hani
devamını getiremediler onu.
Çok acayip
bir saat şey. Dediğin şeyin sürekli ekranın açık kalması lazım.
Aynen.
Pebble'ın orada ilk versiyonu vardı. Pebble Steel.
Çelik kasa yani. İlk versiyonu çelik kasalısı.
Evet. İkinci versiyonda onlar da ekranı daha da küçülttüler. Şimdi
oyuncak gibi saat yaptılar onlar. Bir tuhaf tasarım oldu.
Kötü
oldu
yani. Ne yazık ki. Steel versiyonu bile onu çok güzeldi.
Orada şimdi yavaş yavaş öyle zannediyorum ki bu Swatch, Seiko, Casio gibi
firmalar
girince.
Onlar belki noktayı koyabilirler.
Onlar noktayı koyabilirler. Onları beklemek gerekiyor. Evet. Telefon pazarında yeni adım atan bir başka üretici de Ramos. Biz bu firmayı daha çok tablet ve sende 20 bin miliamperlik mi vardı?
Bir evet, bende 20 bin miliamperlik bir bataryası var. Çok sağ olsun.
Eve koymaya korkarsın yalnız onu. Yani düşünün, evet. Bir yangın mangından da Allah korusun. Patlarsa bomba gibi infilak eder.
Zaten şarj ederken biraz şüphelendim. Yani eşim falan kullanırken diyorum ki biraz uzakta tut. 20 bin miliamper ne olur ne olmaz yani.
Arabaya bağlasan bir şekilde. Paralel bağlantı yapsan yürütürsün gidersin, öyle bir durum. Şimdi bunlar MOS 1 diye akıllı telefon pazarına MOS 1 isimli telefonla girdiler. Yani hani tasarım görece bir kavram ama yeni giren bir üretici için öyle bir malzeme kalitesi tutturmuşlar ki hani helal olsun diyebileceğin türlü.
Ama şimdi Ramos dediğimiz firmanın, bakmayın siz biz powerbankleri için falan yok uzak koy falan diyoruz da, kaliteli iş yapıyor kaliteli bu adamlar. Evet. Yani bu adamların kullandığı batarya işte LG'den ya da Samsung'dan alınma oluyor. Genelde kasalaması kaliteli, teknolojisi kaliteli cihazlar. Kötü ürün üretmeyen bir firmaydı. Aynı çizgiyi devam ettiriyorlar demek ki.
Aynen öyle. Şimdi 6663 kodlu bir alüminyum alaşımdan üretmişler kasayı ki bu alaşım içerisinde silikon ve magnezyum ihtiva ediyor. Dolayısıyla hem hafif hem de aynı zamanda yüksek mukavemetli bir kasa yapmışlar. Ki 6.6 mm kalınlığında. Az önce Galaxy A8'e övgü göndermiştik. Mesela bu da ondan 0.8-0.7 mm daha kalın ama 3050 mAh pili var yine.
Evet, yine büyük batarya. Zaten bu firmayla hep büyük bataryalar eşleşmiş durumda. Aynen, ondan belki aşağı düşmek istememiştir.
Yani ibretlik bir örnektir. Snapdragon 615 telefonuna 2200-2300 mAh evet. Pili koyanlara da örnek olsun büyük üreticileri. 5.5 inç Full HD ekran var. Ya Full HD ekran işte dediğim gibi 615'e biraz zorlama geliyor. Yani maalesef orada sıkıntı yaşayabiliyorsun. Ben 720p'li 615'te kullandım. Standartta bir telefonu evet. Test ettik. Sıkıntı yaşayabiliyorsun ciddi performansında. Ki. Ama güzel bir şey yakalamışlar. Nedir? Android 5.1 var üzerinde. Özel bir arayüz yapmaları kötü olmuş ama 5.1 en azından bir takım
güncel gelecek.
Sorunların üstesinden geçirmiş versiyon. Tek sıkıntısı Çinli bir telefon için, yeni bir telefon için, piyasaya yeni girmiş bir isim için $300 üzerinde fiyatlandırması var.
Ama telefon fiyatları yükseliyor. Sadece ülkemizde değil, dünyada bir yükseliş trendindeler. Artık ucuz, yüksek donanımlı telefon diye bir şey kalmadı. Firmalar kar edemiyorlar çünkü.
İşte bununki çok yüksek donanımlı değil. Yani hani işte, daha hızlı telefonu $150, $160 bulabiliyorsun.
Bakma, eskiden bu tip donanımlara sahip şeyleri. Gerçi MediaTek tarafında bir şey kullansalardı belki $300'ların altına düşerlerdi ama biliyorsun herhalde $250, $125, $200 böyle Çin'de bunlara alışmıştık evet, biz evet. Böyle devrim şeylere.
Şimdi mesela Lenovo'nun Note K3 diye bir telefonu var. Globalde piyasaya çıkarmaya hazırlanıyorlar. $160. MediaTek'in OctaCore 8 çekirdek işlemci var. 2 GB RAM var. Arkası sarı, gözü hoş gelen bir telefon. Yani yapılabiliyor esasında
yapılabilir,
da.
Yapılabilir evet.
Tabii bu adamların şöyle bir şeyi var. Muhtemelen her şeyi in-house yapmışlar. Yani kendileri geliştirmişler. Çünkü hakikaten kalite çıtası yüksek bir firma. Ve malzeme kalitesini vesaire yüksek tutunca.
Fiyat yani, ister istemez artık.
Yani düşünsene telefon pazarında yeni bir üretici diyorsun. Kendi özel arayüzü var. Yazılıma evet. Kadar kasmışlar. Bence kasmamaları lazımdı ama sonuçta bu da bir yatırım maliyeti gerektiriyor ister istemez. Şimdiki haberimiz bir köklü hani zamanında damga vurmuş bir firmanın bir markanın nasıl rezil edebileceğinden ya da nasıl el ayağı düşürebileceğinin bir örneğidir. Yani Commodore tamam çok iyiydi.
Evet.
Herkesi bilgisayarla tanıştırdılar. Efsanedir.
Aklına geldiğinde gülümseme yaratır suratında.
Yani sen niye hala zorluyorsun ki? Bir de dandik ürünlerle niye zorluyorsun yani?
Ama gerçi
anlamadım.
Commodore biliyorsun el değiştirdi. Şu an İngiliz bir firma da marka haklı. Evet. Yani eski Commodore değil. Doğal olarak bu markayı kullanan bir tane girişimci firma var karşımızda.
O da suyunu çıkartana kadar.
Suyu son nasıl çıkıyor arkadaşlar? Suyu çıkması dediğimiz artık akıllı telefon olarak Commodore markasını bir Android telefonun üstünde göreceğiz.
Evet, Pet diye ismi var. Pet de zaten Commodore'un fonksiyonel anlamdaki ilk bilgisayarının ismini taşıyor. Hani bakıldığı zaman MediaTek işlemcili 5.5 inç Full HD bir telefon yapmışlar. Onun içine 8, 2 tane kamera var. 3 GB RAM seçeneğinin olması belki burada vurgu yapılabilir. Ha burada baktığınızda çok sıradan bir Çinli telefon gibi görünüyor. Commodore özel tek tarafı eski öncü Commodore oyunları için bir emülatör koymuşlar ki bu da yazılımsal olaylar. Zaten
zaten onu şu an Android Market'te halledebiliyorsun.
Halledebiliyorsun. $300 gibi fiyatlandırması var. Yani marka yazık oluyor. Ya.
Yani, çok konuşulacak bir telefon değil yani kesinlikle. Sadece Commodore ismi taşıması konuşuluyor ki firmanın amacı da o zaten.
Amacı da o zaten. Hani buradan aklıma şey geldi. Geçen gün haberini okurken gördüm. Bir ortaya yine bir iddiatlar dediler ki Geleceğe Dönüş filminin devamı gelecek gibi. Daha sonra Robert Zemeckis yönetmene sormuşlar böyle bir şey var mı? Adam neyse ben şunu söylüyor ki en azından ben ölene kadar böyle bir şey olmaz. Çünkü biz tadı damakta kalan bir seri yaptık. Her filmi güzeldi ki bu Hollywood'da nadir yaslanan bir durumdur. Devam filmde genelde evet, kötü doğru. Olur. Biz bunun el ayağı düşmesini istemeyeceğiz ya da izin vermeyeceğim demiş. Hani keşke her...
Ki hala da para kazanıyorlar filmden. O film hala da
ya maketleri
satın alınıp indirilen filmlerden bir tanesi.
Tabii canım DeLorean'in maketleri peynir ekmek gibi satıyor. Her sene 25. yıl özel, 26. yıl özel Blu-ray paketler çıkartıyorlar.
Evet, zaman yolculuk dendiği zaman direkt aklımıza o araba geliyor zaten. O kadar özdeşleşti ki.
Ki biliyorsun değil mi, o arabada normalde başarısız olan, satamayan filmle beraber ünlü olup efsane kült bir araba haline gelen.
Sonradan bir elektrikli versiyonu çıktı, o da ses getirmedi.
O da ses getirmedi. Sadece filmle beraber
evet.
Gönüllerde kendisine yer buldu. OnePlus 2 ile ilgili tabii ki habere yer vermesek olmaz. 27 Temmuz'a kadar her mobilitede ki zaten bir mobilite daha yaparız. Ondan sonra telefon lanse edilmiş olur. Konuşacağız. Şimdi açıklanan son özellik şu oldu. Çift SIM kart desteği de var artık. Ya Çinler bu kadar istemiştir.
Çinlerde olmazsa olmaz bir şey artık. Aynen. Yani o tarafta çok yoğun kullanıldığı belli. Ülkemizde de mesela birçok insan alırken artık Çin SIM kartlı olmasını istiyor. Hı hı. Hatta geçen sabah bir dostumla konuştum. One M8'in ya da M9'un çift SIM kartlısı nereden buluruz diyordu. Yani telefon almak istiyorsun model ama çift SIM kartı. Çünkü iki telefon taşımak zorunda çoğu. Birisi iş hattı, birisi genelde kişisel hattı oluyor. İkisini tek hattı büyük bir telefonda buluşturmak güzel. OnePlus 2 gerçekten hani bu konuda yine iyi bir adım atmış.
İyi bir adım atmışlar. Bu arada teknik özellikleri hatırlatalım. Snapdragon 810 versiyon 2.1 var. 4 GB RAM, parmak izi okuyucu. Kasada yine metal unsur var ve daha büyük pil. Kamerası merak ediliyordu. 13 megapiksellik bir f2.0 kamera olduğu anlaşıldı. Bu YouTube bloggerlarından MKB HD var. Ona telefonu yollamışlar. Bir telefonu göstermeden kamera incelemesi yaptı. Birinci modeli kıyasla bayağı geliştirmişler görüntü kalitesini. Ki birincisini biliyorsun iyiydi ama çok rekabetçi değildi. Evet. En iyiler arasına giremeyen bir kamerası vardı. Şimdi bayağı bayağı toparlamış ama yine hani bir Galaxy S6 ya da LG G4 gibi değil. İlk sıra değildi. İkinci sıralara aday bir telefon yapmışlar. Alanı mutlu eder ama. Öyle görünen bir kamerası var. 27 Temmuz lansman tarihi hatırlatalım tekrar. Bu arada yine bir açıklama var. Deniliyor ki OnePlus One'a göre satışa sunulacak cihaz adedini 50 kat arttırmışlar. Dolayısıyla evet davetiye usulüne devam edeceğiz ama daha fazla kullanıcıya ürün yollayabileceğiz.
Yani açıkçası bence eski gazı kalmadı. Çünkü mesela kamerası ne diyorsun? Eskiden OnePlus One'da o fiyata göre
iyiydi.
Evet. Şimdi fiyatı zaten yüksek. Galaxy S6'nın gerisindeyiz. O zaman Galaxy S6 alırım biraz daha para verip. Zaten kamerası o kadar iyi ki S6'nın falan.
Evet.
Yani neden daha iyisi varken seni tercih edeyim ki? Ucuz da değilsin çok. Davetiye sistemiyle sıraya gireceğim bilmem ne. Ne uğraşacağım?
Donanımda fark yok. Yani zaten yaşadığın gördüğün şeyler.
S6'nın donanımı daha iyi.
Daha iyi aynen dediğin gibi. Burada yine tabii ben Snapdragon 810 zaten chipset seviyesine baktığın zaman hani bayağı bir fark var. Adamlar öyle bir işlemci yaptılar ki bir jenerasyon, belki de 1,5 jenerasyon önden gidiyor.
Yani Apple'ın genel olarak telefon dünyasında yaptığını Samsung Android dünyasında yaptı.
Ya bak OnePlus'la ilgili belki şöyle bir şey olabilirdi. Qualcomm yerinde olsa kendi telefonunu yapıp yapmayacağı da tartışılıyor. Al böyle bir firmayı.
Değil mi?
Özel yer edinmiş.
Ayrıca böyle bir firmayı alıyorsun da Oppo.
Oppo'da hani
bir Oppo'yu nereye alıyorsun?
Şöyle bir şey yapabilir orada. Zamanında HTC'yi ön plana çıkarması gibi. Birinin önden pilot program gibi çipi ver. Bir şeyler yani değişik bir şeyler yap. Hani sonucunda fark yaratabilecek bir unsur olsun. ZTE'nin ismini zikrettik. Devam edelim. Çinli arkadaşlarımızın yeni telefonları var. Ben buraya notu da aldım operatörlere günde oldu diye. Hoş bu telefon şu anki özellikleriyle operatörlere tam uygun olmasa bile bunları modifiye ede ede farklı türevlerini çıkartabiliyorlar. Yeni telefon isim Blade D6. Metal kasaya sahip 6.9 mm. 720p 5 inç ekranı var. MediaTek işlemci 6735. Snapdragon 615 ile kıyaslandığında 4 çekirdek olmasıyla burada daha performans seviyesine mütevazı gibi görünüyor. 2200 mAh pil var. Bakıldığı zaman çift SIM kart desteği olması burada telefonu ilginç yapıyor ama burada şey var.
Operatörlere gelirken genelde
tek onu teke kapatırlar. Çünkü burada ilginç olan şu ZTE'nin geliştirdiği 2 içerisinde 3 gibi bir yeni şeyleri var. SIM kart yükleme slotları var. Bir tane slot çıkartıyorsun. İstersen iki tane SIM kart ya da bir tane SIM kart bir tane SD kart takabiliyorsun gibi bir ayrıma gitmişler. Dediğim gibi bu yine dünya çapında 100 tane farklı marka altında.
Göreceğimiz telefonlardan biri olacak. Zaten ZTE'nin işi bu oldu.
Huawei oradan çıkınca
bir ara şey diyorlardı, iddialardı. Ülkede ZTE markasıyla telefon satacağız falan diye ama operatörlerin bu baskısından sonra herhalde pek de düşünmüyorlar.
Orada da şöyle bir şey deniyor. Eylül Ekim gibi Z9, Nubia Z9 Mini'yi getireceklermiş gibi. Hani o da 615'ti. Yine hoş bir kasaya sahip. Tasarım, güzel bir telefon. Tasarım bayağı güzel. Ki benim duyumuma göre Vodafone'a göstermişler Türkiye'de telefonu. Vodafone'da eğer yanlış bilmiyorsam 899 lirayı kabul ederseniz ben bu telefonu alır satarım demiş. Ki 899 lira alınabilecek bir telefon. Evet. Güzel bir telefon. Sadece oradan yazılım güncelleme kısmı nasıl olur? Ondan çok fazla emin değilim ama o donanımla direkt şeye rakip oluyorsun işte 899. Turkcell T60 ve Vodafone Smart Ultra 6'ya, Smart 6'ya. Orada da tasarımıyla ön plana çıkabilir.
Tasarımıyla çıkabilir. Genel olarak fonksiyonları da güzel telefonlar üretiyor. Yani ZTE'nin zaten operatörlerin bugün iyi telefon üretiyor dememizin sebebi ZTE'nin telefonlarının iyi olması. Biraz da malzeme kalitesinin öne çıktı mı hepsini alaşağı edersin o tarafa.
Aynen alaşağı edersin. Artık çıktığı zaman göreceğiz. Tablet dünyasından kısa kısa birkaç haberimiz var. Deniliyor ki Apple bu sene iPad Air 3'ü yani 9.7 inçlik bir yeni iPad duyurmayabilir.
iPad Air 2 o kadar iyi ki. Zaten üstüne bir şey sunmasına gerek yok. Android tarafında tablet üreten de kalmadı iddialı. Evet.
Göya Samsung yani. Galaxy Tab S2'yi duyuracak ama onu bekleyip duyuyoruz. Dediğin de haklısın bir unsuru, ikinci unsuru ise tablet satışları yükselmiyor.
Evet.
Öyle bir durumlar.
Paralar gidiyor halen. Belki de düşüşe geçmiştir bile.
Aynen öyle ki bu haberin de kaynağı Çinli bir ekonomi gazetesi. Onların da kaynağı Foxconn. Zaten ana üretici. Dolayısıyla böyle bir durum olabilir. Çok ufak bir ihtimal olarak geçtiğimiz sene mini modelinde yaptıkları gibi büyük bir radikal değişim yerine ufak bir revizyonla belki bir cihaz güncellemesi
yapabilirler. Belki de hiçbir şey söylemezler. Belki de hiçbir şey söylemezler, aynen devam. Çünkü 2 GB bellekli bir cihaz o. Ne yapacaksın bundan sonra? Yazılımlar yeni yeni 3 çekirdekli 2 GB bellekli bir cihazdan bahsediyoruz. Apple tarafında mobil platformda en güçlüsü, en fazla şeyi sunan cihaz. Şimdi iki uygulamayı aynı anda çalıştırabiliyor. Ben burada neyi bekliyorum? Mini serisinde 2 GB bellekli bir model.
Evet.
Çünkü iki uygulamanın aynı anda çalışma özelliği şu anda sadece iPad Air 2'ye özel. 6S Plus geldiğinde onlarda da 2 GB bellek olacak. Kesin gözüyle bakıyorum ben buna. Çünkü uygulama geliştiricileri platformu artık hazır sunmalısın ki ona göre bir şey geliştirsinler. Özellikle iPhone 6S Plus, iPhone 6 Plus kullanacağına çok büyük darbe vuracak. Çünkü asıl bütün o büyük ekranı kullanacağı özellikle ben iPhone 6S Plus'ta bekliyorum.
Aynen, çünkü donanım olarak yani öyle bir zemin oluşturacaksın ki o ekranı ikiye bölmeyi, arka multitasking vesaire bayağı bir rahatlatacak. Burada tabii şöyle bir unsur var. Belki Apple şunu da düşünmüş olabilir. Tabii çok ticari bir mantığı olmasa bile ben insanları tablete boğmamak adına bu seneki günceleme hakkımı 12.9 inçlik iPad Pro ile
olabilir.
Çünkü onda da bir 2 GB RAM A9 ki bayağı 12.9 inç düşündüğün zaman zaten ona bir Bluetooth klavye bağlı notebook gibi kullanıyor. Öyle bir tablet olma durumu söz konusu
belki
olabilir.
Belki de öyle bir aksesuar da tanıtır. Belli mi olur?
Onlar zaten tanıtmasa bile Logitech ya da yeni Logi. Onlar zaten duyuracaktır gibi geliyor. Bir diğer tablet haberimiz Asus'tan. Yılın ilk 6 ayında 2,5 milyon adet tablet satmışlar ki geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda %39-40'lık bir düşüş anlamına geliyor. Yılın kalan kısmı içinde çok büyük bir projeksiyon yok olumlu anlamda gidebilecek. Çünkü şimdilerde Computex'e duyurdukları kişiselleştirilebilir, kapakları değiştirilebilir, birkaç tableti piyasaya sürecekler ama sadece Apple tarafı değil, Asus'ta biliyorsun Android'in en büyük tablet oyuncularından.
Evet ama şöyle bir şey var Erdi. Ben eğer tablet dünyasını yakından takip eden, iyisini kullanmak isteyen kullanıcılar varsa onlar da büyük ihtimal benzer deneyim yaşamışlardır benim gibi. Android de, eğer tablet satın alacaksan Android tablet almak gerçekten parayı çöpe atmak gibi bir şey. Genelde tabletle ilgili yapabileceğiniz her şey aslında iPad tarafında var. Android tablet aşırı zorlama oluyor. Evet. Yani inanılmaz zorlama. Özellikle klavyeli tabletlerde ne PC ne tablet ikisi arasında kalmış oluyor. Böyle saçma sapan bir sürü şey, takılmalar, yavaş çalışmalar, uygulama azlığı. Android tarafında tablet özel kaç uygulama var ya? iPad dediğin zaman orası ayrı bir dünya oluyor. Zaten belki de Android dünyasındaki bu çakılış iPad'in birazcık daha böyle paralel seyretmesini sağlayabilir hiç düşmeden.
Şimdi yazılım tarafında bir de şöyle bir keşmekeş oluştu. Şimdi Android tabletler hani yazılım olarak Android bayağı esnek bir yazılım.
Evet.
Pek çok şey yapabiliyorsun. Tabletlerin donanımına bakıyorsun. İşte Xperia Z4 tablet falan çıktı. Bugün hani hakikaten giriş seviyesi bir notebook kadar güçlü hale gelmiş durumlar 3 aşağı 5 yukarı temel işlevler açısından. Diğer taraftan Chromebook diye bir notebook var. Chromos diye çok ilkel bir yazılım var üzerinde. Sadece internetle çıkarabileceğin. Bu da Google ürünü.
Evet.
Ya bir tane notebook veriyorsun çok atıl bir yazılımla ya da çok sınırlı bir yazılımla bir tane de tablet veriyorsun. İnsanlar notebook gibi kullanmak istiyorlar ama yazılım ekosistemi ona çok uygun değil. Böyle de bir karmaşık durum
var. O da çözülmez bir durum. Bir de tabletleri ilk başta üretiriz, bir şeyler yaparız diye aldı insanlar. Sunumumu onda yaparım, bilmem ne onda yaparım dediler. Sonra
film izlemekten öteye geçmedi.
Film izlemekten, internete girmekten öteye gitmiyor. Bir de biraz çocuğun eline veriyorsun, oyun oynuyor işte.
Ve hani şey de var, orada da hani film izlemek istediğiniz zaman da evet, Android tabletleri PC gibi. USB belleği tak film izi yapabiliriz. Öyle kolaylıkları var ama pil süresi anlamında da bugün hala iPad ailesi üst çıtayı belirleyen unsurlara devam ediyor. Birkaç tane Android alternatifi var benzer seviyede ama.
Son yeni nesil işte Tab serisinden 10.4'ler falan da 11 saat, 11.5 saat. O i̇şte
onlarla beraber oldu. Dolayısıyla tabii şey var. İnsanların ilgisi de bunlardan ötürü giderek azalmaya başladı. İstersen de büyük ekran telefonlar da yaygınlaşınca onlar da
tabii büyük ekran telefonlar bayağı bir kırıp doğru.
Aşağı doğru çekmeye başladı. Son tablet haberimiz Microsoft cephesinden 2 Mayıs gibi bir Surface Pro 4'ü de göreceğiz. Skylake tabanlı yeni 14 nanometre işlemci ve Windows 10. Daha gelişmiş bir kalem olacağı söyleniyor. Note 4 ailesine yakın bir deneyim sunacakmış ve bununla birlikte hem malzeme kalitesi olarak güçlenen hem de hafifleyen bir kasaya bürünecekmiş Surface 4
Pro. Oradansa olay Windows 10. Bakalım Windows 10'la beraber paçayı kurtarabilecek mi Microsoft? Önemli olan o.
O zaman bir Microsoft haberi söyleyelim. CEO Satya Nadella'nın açıklaması var. Soruyorlar. Diyorlar ki Windows Phone ailesi ekosistemi ne olacak ki biliyorsun. 7800 kişi işten çıkardılar telefon bölümünden. Diyor ki kimse ilgilenmezse aslanlar gibi biz varız burada ya diyor. Biz yaparız diyor telefon üretmeye devam ederiz diyor.
Yalnız o kadar komik geldi. Telefon çıktı biz ilk dedik işe yaramaz bu sakın almayın. Tamam mı? O kadar sene geçti hala benim için işe yaramaz bir işletim sistemi. Alınmaması gereken bir işletim sistemi şu anda akıllı telefon pazarında. Ve 7800 kişiyi çıkartıyorlar, zarar açıklıyorlar. Bir de firmaların buna ilgi göstermesini bekliyorlar.
Bir tane şey sesleri var. Keşke Nokia'yı almasaydık. Şimdi öyle açıklamak zaten şeyi Truva atını soktun içeriye. Zaten koca şirketi bayağı ufak bir ya şey marka dayanıklılığını ölçekle aldın ve üstüne şimdi diyorsun ki hata.
Hata. Ya zaten orada anlamıyorum. Sokaktaki adamın görebileceği bir şey bu kadar yüksek seviyede özellikle Nokia'nın CEO kısmına ya da yatırımcı kısmına baktığında nasıl göremezsin ya? Yani nasıl böyle saçma sapan hatalar yaparsın? Oluyormuş demek
yani
ki.
Yani sol tarafı ne biliyor musun? Hata yaptık tarzın sesler geliyor. Bir taraftan Nokia diyor ki asıl Nokia, kalan Nokia. Meizu ile işbirliği yapacağım. Android onlar telefon. Telefonda yürür yine.
Yürürler.
Bu taraf kalır.
Ya bugün Meizu telefonların MX4'ün üstünde Nokia MX4 yazsın.
Dünya çapında olay olur.
Dünya çapında olay olur. Türkiye'de de öyle. Şimdi gerçek var. Nokia'nın o marka garantisini, algısı. Marka algısını, marka kalitesini, servis kalitesini Meizu ile birleştir o kasayla. Ne oluyor? Ayrı bir seviye.
Ya bildiğin hani Samsung, LG'ye, HTC'ye rakip bir ürün ortaya çıkmış olur. Ki senin aslında dediklerini haklı çıkarmaya yönelik ya da destekleyen bir unsur var. Şimdi Lumia ailesinde Microsoft'un üzerine çalışan bazı modeller var. Ki üst modelin artık 940 değil de 950 olarak çıkabileceği söyleniyor. Polikarbon kasaya yine sahip ki fiyatların S6'lardan bile pahalı olabileceği söyleniyor. Zaten yani
evet.
Ben Microsoft'un yerinde olsa yapacağım şey ne olur? 520'yi güncellerim. Snapdragon 410'u koy, 100 dolara sat, 150 dolara sat. Orada görürsün belki. Orada şansın olur.
Zorlamış olabilirlerdi. Bu Windows 10'la beraber hani tak bir dakika bilgisayar olarak kullan diyorlar
evet,
ya.
Donanım
olur. O iş öyle kolay iş değil. Aynen. Orada donanımsal olarak belki de iki tane farklı donanım arda arda çalışacak. Yani aynı donanım öyle geçiş yaptırmak yerine farklı bir şey üstüne çalışıyorlar ki fiyatlar bu kadar yüksek.
Bir de hani evet bir gelişim var. Şimdi arayüzü değiştirdiler, tasarımı değişti ama hani kabul etmek gereken bir gerçek var. Market hala.
Ya şöyle bir şey var. Tamam. Eskiden neyi baz gösteriyorduk? İlk 10 yazılım var mı yok mu? Şimdi evet, ilk 10 yazılım
var.
Çoğu var. Evet. Beta bilmem ne var. Şimdi asıl fark ne biliyor musun? İlk 10 yazılımı koy. Diğer platformdaki ilk 10 yazılımı koy. Aynılarını.
Kaliteye bak.
Kaliteye bak. Bir tanesi resmen var olmak için var. İsmi sadece o. Geri kalan alakası yok yani yakın uzak. Sundukları fonksiyonlar bile hala uygulamaları tam oturmadı.
Ya bugün işte periskoptan canlı yayın yapacağım diyorsun. Yani hani evet. Böyle bir durum var. Bugün
ama diğer taraf hiç konuşmuyor bile.
Bugün evet Instagram'da son güncellemede Android tarafındaki export kalitesi yani çıktı kalitesi iOS'i yakaladım yakalamadım diye hala onunla bile tartışma varken zaten kimse orada Windows Phone'u konuşmuyor.
Zaten açıkçası. İşin komik tarafı da şu. Mesela periskopik çıktı iOS'a. Herkes canlı yayına falan başladı. İlk sorulan soru şu Android'e ne zaman gelecek?
Evet.
Bir alınan kulla çıkıp Android ve Windows Phone'a ne zaman gelecek değil mi? Windows Phone'a gelmeyeceğine kesin gözüyle bakıyorlar zaten yakın zamanda.
Yani dolayısıyla insanların en çok kullandığı uygulamalar, popüler uygulamaların hızlı bir şekilde markete
yayın olması. Geliyor olması lazım.
Keza şimdi oyun tarafı da zayıf. Yani telefon alıyorsun, üçüncü telefon, oyun oynamak istiyorsun.
Ya oyunu geçtim. Telefonu kullanmaya başlayınca gerçekten Android ile iOS'la kıyaslanamayacak kadar değişik eksikleri var. Kullanan mutlu insanlar da var. Evet ama dediğim gibi sıfırdan bir akıllı telefon alacaksanız kendinize yazık etmeyin yani.
Ya bir de şöyle ilginç bir durum var. Microsoft da ister istemez hani bir taraftan buna devam ediyor. Bir taraftan da hani büyümenin yollarını arıyorlar. Ne yaptı mesela? Gitti Android'de takvim geliştiren bir firmaya aldı mesela. Tamam mı? O tarafa da yatırım yapıyor.
Evet.
Şimdi Microsoft'un özel uygulamaları ne var? Ofis uygulamaları var. Galaxy S6'dan ön yüklü geliyor. OneNote'un şusun busun vesaire. Şimdi sen nerede fark yaratacaksın?
Yaratamaz. Bitti o iş artık ya.
Yani dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıkmış durumda. Bekleyip göreceğiz. Son haberimizde Samsung cephesinden. Şimdi 615'leri konuştuk. Orta segmentte bu 1000 lira seviyesinde dünyadaki en popüler seçenek evet. Olan neredeyse. MediaTek'i bir tarafa bırakırsak ya. Samsung'un öyle bir çipi yok. Dolayısıyla A8'de de bunu kullandılar. Şimdi Exynos 7580 diye bir işlemci geliştiriyorlar. 8 çekirdekli, tamamı Cortex A3 tabanlı ve 1.60 GHz'ında çalışan. Önünde Geekbench skorları var. Açıkçası evet frekansı az da olsa Snapdragon 615'ten yüksek ama çok çekirdek skoru 3724 gibi baya 615'in önünde. Tek çekirdek skoru da aşağı yukarı %10-12 yine Snapdragon 615'ten daha
o
yüksek.
O da frekans farkından
frekanstan gelebilir evet. Yani performans olarak MediaTek'in 615'ten daha hızlı çözümlerine daha yakın bir platform. Yani Samsung orta segmentte de...
Samsung'un şöyle bir avantajı var. Şimdi 615'ten tek çekirdekli aynı diyorsun. 8 çekirdekli ama çok çekirdekli daha fazla. Neden bu da böyle kaynaklanıyor? Şimdi daha düşük nanometre üretebildiği ve çok çekirdeği daha yönetebildiği için o thermal throttling dediğimiz olaya daha geç giriyor 615'ten. Bu sayede daha yüksek saat frekanslarında daha uzun süre çalışıyor.
Aynen öyle.
Zaten S6 ve S6 HD'deki başarı da buradan geliyor.
Ve şu var hani... Bu aslında belli açılardan kaynak kodlar kapalı olduğu için bir handikap yaratıyor ama adam her şeyi kendisi yönetiyor.
Evet.
Kendisi geliştiriyor, üretim sürecinin üretimdeki modifikasyonları, yazılım, kernel, optimizasyon.
İşte Apple'ın başarısı.
Evet.
Çipin neresinde ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor yani. Çipin eksiklerini de biliyor. Ona göre bir optimizasyon yapıyor kernel'da.
Ama işte hala diyorsun ki taş biz. Yani öyle çalışmıyor. Onların yazılım tarafında bir sıkıntı var.
Onlar HTC'yi satın alsınlar ya.
Valla HTC'yi de
zor değil mi?
Satmam diyor yani kadın başındaki en büyük ortak.
Evet.
Bence şimdi şey var. Bu arada ikisiyle ilgili bir geçen birisi bir şey paylaşmış. Deniyor ki bu Aero denen, Hima denen modeller aslında beklendiği kadar flagship donanımlı olmayacaklar ama flagship diyebileceğin tasarımla gelecekler. Yani HD'nin yeni tasarım dilinin öncüsü olacaklar. Orada da...
Ya bakalım, onlar bir şeyler deniyorlar. Keyfine iş yaptıkları için kendi kafalarına göre dikine dikine gidiyorlar. Ama o dikine dikine giderken bir kayaya bir gün saplanacaklar. Çıkamayacaklar oradan. Ondan korkuyorum.
Yani
ben.
İki sene önce işte bir One X diyordun, bir Desire diyordun.
Ya bu M7 gerçekten çıktığı zaman sektörde fark yaratmış bir telefon. M8 eksikleri olsa da iyi bir devam telefonuydu. Ama sen kullanıcıyı dinlemezsen, hala da inatla bazı şeylerin üstüne üstüne gidersen olacağı bu yani.
Hayırlısı olsun bakalım. Onlar da son çeyrekte yeni modeller duyuracaklar. Duyurdukça zaten buradan paylaşıyor oluruz. Benim diyecek bir şeyim kalmadı. Senin var mı eklemek istediğin?
Mobilitenin daha sonuna geldik.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.